İsa Mesih'in babaya ettiği duayı, İsa Mesih'in aynı zamanda kendisi için dua etmesini, öğrencileri için dua etmesini ve İsa Mesih'in inanlılar topluluğu için dua etmesini Yuhanna 17. bölümde görürüz. Şimdi kutsal kitabın en çarpıcı bölümlerinden birine gelmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bütün bu bölümü sadece 3-4 dakikada okuyabilirseniz de bu bölüm kutsal kitapta yazılı olan duaların en uzun olanıdır. Toplulukta yapılan duaların uzunluğu genel bir tartışma konusudur. Eğer Rab'be söylemek istediklerinizi 3-4 dakikaya sığdıramıyorsanız o zaman söyleyeceğiniz çok şey var demektir. Açıkça söylemeliyim. Birkaç dakika içerisine sığdırılan kısa dualar belki her ayrıntıya girmese de can sıkıcı, uzun uzadıya söylenen dualara kıyasla en etkili olan dualardır. Çünkü içerisinde açıkça vaaz edilen, tanıklık verilen, tekrar tekrar aynı şeylerin söylendiği uzun dualar, dua toplantılarını can sıkıcı bir duruma getirebilir. İsa Mesih'in yukarı odada yaptığı konuşma bu duayla doruğa ulaşılan bir tür dağ tırmanışına benzer. Bu büyük bölümle ilgili olarak başkaları neler demişler, bunlardan bazı alıntılar yapmak isterim. Ünlü kutsal kitap yorumcusu Matthew Henry şöyle diyor. Yeryüzünde söylenmiş en dolu ve en etkili konuşmadan sonra edilmiş olan en çarpıcı ve en harikulade duadır bu. Martin Luther de şöyle diyor. Bu ölçülemeyecek değerde sıcak ve yürekten çıkıp gelen bir duadır. İsa Mesih bu duasıyla hem bizimle hem de babayla olan ilişkisi bağlamında yüreğinin derinliklerinde olanları olduğu gibi açığa çıkarıyor. Çok samimi ve basit bir dua. Öylesine derin, öylesine zengin ve öylesine geniş ki hiç kimse anlayamıyor. Diğer bir reformist akım temsilcisi olan Philip Melanchthon şöyle diyor. Tanrı oğlunun kendisi tarafından edilen bu duadan daha üstün, daha yüce, daha kutsal ve daha etkili bir dua ne yeryüzünde ne de gökyüzünde ne söylenmiş ne de işitilmiştir. Johnson Knox da bu duayı yaşam boyunca sürekli olarak okumuştur. Ölmeden önce yatağındayken karısı ona şöyle sormuş. Kutsal kitaptan nereyi okumamı istersin? O da şöyle yanıt vermiş. İlk demir attığım yeri, Yuhanna Müjdesi'nin 17. bölümünü oku. Bu bölümü tekrar ve tekrar sürekli olarak okuyan birçok inanlının tanıklığını okuyabiliriz. İngiltere Kralı 8. Henry zamanında Rochester'de patrik olan Dr. Fisher'de öldürülmezden önce kutsal kitaptan bu bölümün okunmasını istemiştir. Gerçekten bu bölüm kutsal yazılardaki en büyük, en önemli bölümlerden birisini oluşturur. Bu nedenle bu büyük duayı ele alıp yorumlarken kendimi tamamen yetersiz ve vasıfsız görüyorum. Bu büyük dua bir başkahin olarak İsa Mesih'in bizim için yaptığı bir şefaattir. Yine bu büyük dua gökte Rab İsa Mesih'le Baba Tanrı arasında sürekli olarak akışan iletişimin küçük bir açıklanışıdır diyebiliriz. İsa Mesih'in tüm yaşamı dua dolu bir yaşamdı. İsa Mesih halka yönelik hizmetinin başlangıcında dahi sakin ve sessiz bir yere çekilerek dua etmişti. Yine İsa sık sık Yeruşalim yakınlarındaki Zeytinlik Dağı'na gider ve tüm geceyi orada dua ederek geçirirdi. O bizim büyük şefaatçimizdir. Sizin ve benim için dua etmektedir. Siz bu sabah dua etmeyi unutmuş olabilirsiniz ama o sizin için dua etmeyi unutmadı. O sizin için bugün dua etti. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Baba Tanrı İsa Mesih'in ettiği duayı her zaman olduğu gibi kabul eder ve yanıtlar. Tanrı benim dualarımı da olduğu gibi işitir ve yanıtlar. Ama her zaman değil. Bazen benim isteğime hayır diyerek yanıt verir. Bazen de dualarımı değişik bir yöntem kullanarak ya da başka bir zamana erteleyerek yanıtlar. Ama daha önce gördüğümüz gibi İsa Mesih şöyle diyordu. Babaya, baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim diyor Yuhanna 11. bölüm 41 ve 42. ayetlerde. Kişinin kendisi için dua etmesi herhangi bir şekilde bencillik değildir. Bizler Tanrı'ya dua yoluyla yaklaştığımızda yüreğimizi ve yaşamlarımızı Tanrı önünde düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir anlamda Tanrı ile aynı frekansla, aynı uyumda olmamız gerekmektedir. Başkaları için dua etmeden önce ilk olarak kendimiz için dua etmeliyiz. Bu bir bencillik değil ama kesin bir gerekliliktir. Yuhanna 17. bölüm 1. ayet şöyle başlar. İsa bunları söyledikten sonra gözlerini göğe kaldırıp şöyle dedi. Ey baba, vakit geldi. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. Bu sözleri söyledikten sonra İsa Mesih hangi sözleri söylemişti? 13. bölümden 16. bölüme kadar söylenen sözleri söylemişti. Şimdi artık öğrencileriyle konuşmasına bir son veriyor ve babayla konuşmaya başlıyordu. Her ne kadar İsa Mesih bu bölümde babaya hitap ederek konuşuyorsa da aynı zamanda öğrencilerinin ve bugün yaşayan biz inanların yararı içinde konuşmaktaydı. O bugün bizim yararımıza Tanrı'nın sağında aracılık eden, şefaat eden başkâhinimizdir. Onun hangi konularda dua ettiğini merak edebiliriz. O zaman bu bölüme bakmamız yararlı olacak. Çünkü burada Rabbin duasını İsa Mesih'in babaya ettiği duayı görüyoruz. Rabbin duası denildiğinde akla hemen İsa Mesih'in dağdaki büyük vaazında öğrencilerine öğrettiği dua geliyor. Ama oradaki dua İsa'nın öğrencilerine nasıl dua etmeleri konusunda örnek olarak verdiği bir duaydı. İsa Mesih duasına babamız diyerek başladığı zaman bunu bütün inananlar adına yapıyordu. Bununla birlikte İsa Tanrı'ya baba derken başka bir açıdan yaklaşıyordu. Nitekim İsa Mesih ölümden dirildikten sonra Meryem'e şöyle diyecekti. Bana dokunma çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Yuhanna 20. bölüm 17. ayette bunu okumamız mümkündür. Diğer bir deyişle İsa Mesih bu sözlerle şunu söylüyordu. Bizler iman edip yeniden doğarak Tanrı'nın çocuğu olduk. Henüz sizin babanızın ve üçlü birlikteki yerim nedeniyle oğlu olduğum için diyor İsa Mesih, benim babamın yanına çıkmadım. Öte yandan suçlarımızı bize bağışla şeklinde bir dua hiçbir zaman İsa Mesih'in duası olamazdı. Çünkü onun hiçbir zaman suçu ve günahı olmamıştır. O böyle bir dua edemezdi. Bizler de aynı şekilde İsa Mesih'in Yuhanna 17. bölümdeki duasını edemeyiz. Çünkü bu dua sadece ve sadece onun duasıdır. Öyle anlaşılıyor ki Rabbimiz bu duayı babaya yolda yürürken söylemişti. Gözlerini gökyüzüne dikti derken gözlerinin açık olduğunu anlıyoruz. Tabi bizler de başımızı eğmeden ya da gözlerimizi kapatmadan da dua edebiliriz. Yolda yürürken ya da araba kullanırken dahi dua edebiliriz. Şimdi İsa Mesih'in duasına nasıl başladığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Baba, saat geldi. Hangi saat gelmişti? Ta ezelden kurulan saat, ta başlangıçta belirlenen zaman gelmişti. Bu belirlemeye göre Tanrı kuzusu dünyanın günahları için ölüme teslim edilecekti. İşte İsa Mesih bu sözleri söylerken belirlenen bu saatin çanları da çalmaya başlamıştı. Saat geldi. Anımsayacak olursanız İsa Mesih Kana köyündeki düğüne katılarak hizmetine başladığında annesi Meryem ona şarapları kalmadı demişti. İsa Mesih'in Meryem'e yanıtı ne olmuştu biliyor musunuz? Kadın, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi. Nerede? Yuhanna 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. İşte İsa Mesih'in sözünü ettiği bu saat, onun bizim günahlarımız için öleceği saat şimdi gelmişti. Bu öyle bir saat olacaktı ki bununla bütün dünya İsa Mesih'in haç üzerinde bizim günahlarımız için ölerek sergileyeceği Tanrı sevgisini görecekti. Ama İsa Mesih bu kadarla kalmayacaktı. Ölecekti ama ölümden sonra dirilerek yeniden yaşama geri gelecekti. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yücelsin. İsa Mesih'in ölümü Tanrı'nın eski antlaşmada acımasız bir diktatör olduğunu söyleyen, kutsal kitaptan sapmış Hristiyan ilahiyatçıların görüşlerinin tersine dünyayı çok sevip biricik oğlunu veren, seven bir baba olduğunu gösterir. Bundan sonra oğul ölümden dirilecek, babanın yanına göğe geri dönecek, her ismin üzerinde olan bir isimle adlandırılacak. İsa Mesih'in adında her diz çökecek ve Rab İsa Mesih'e secde edecektir. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. Bu sözlerde öylesine derin anlamlar yatıyor ki anlayana aşk olsun. Yuhanna 17. bölüm 2. ayette, çünkü sen ona tüm insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin tümüne sonsuz yaşam versin. Bu gerçekten çarpıcı bir sözdür. İsa Mesih'in tüm insanlık üzerinde kesin bir yetkisi vardır. İsa istese tüm varlıkları ve insanları kendi önünde bir anda diz çöktürebilir. Hepimizi kendisine bağlı kılarak her birimizi yaşayan robotlar haline getirebilir. Her ne kadar bu onun yapacağı son şey ise de onun tüm insanlar üzerinde mutlak bir hakimiyeti vardır. İnanlar topluluğu olan kilise Tanrı'nın İsa Mesih'e bir sevgi armağanıdır. Bu nedenle o babanın kendisine verdiği herkese sonsuz yaşam verir. Bu ayetle birlikte seçiliş ve özgür irade konusu da ortaya çıkmaktadır. Ama burada bu noktaya ağırlıkla eğilmeyeceğiz. Bu noktalarda hem Kalvinistlerin hem de Arministlerin aşırı görüşleri çetin tartışmalara yol açıyorsa da biz burada her iki görüşün ortasında bir yerde kalmak isteriz. Eğer Tanrı herhangi bir yolla seçilmiş olanların kimler olduğunu bana göstermiş olsaydı gider ve İncil'i sadece onlara duyururdum. Ama Tanrı böyle bir şey yapmıyor. Her kim isterse gelebilir diyor. Yani çağrı her insanadır. İsa Mesih'e gelmezseniz Tanrı'ya sunabileceğiniz hiçbir mazeretiniz olmaz. Tanrı'nın size sunmuş olduğu kurtuluş armağanını kabul etmediğiniz durumda bu tutumunuz sizin sonunuzu belirleyecek ve sonsuz cehennem yargısıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü bugün kurtarıcınız olan İsa Mesih, onu kabul etmediğiniz sürece yarın yargıcınız olarak karşınıza çıkacaktır. Yuhanna 17. bölüm 3. ayette sonsuz yaşam seni tek gerçek Tanrı'yı ve göndermiş olduğun İsa Mesih'i bilmeleridir diyor kutsal kitapta. Tanrı'nın bazı kimseleri ezelden seçmesi bazı kişileri dışarıda bırakmak için midir? Hayır. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı'yı ve onun gönderdiği İsa Mesih'i tanımaktır. Gerçek Tanrı'yı ve Rab İsa Mesih'i tanımaya istekli misiniz? Eğer istekliyseniz dışarıda kalmazsınız. Seçilmişlerden biri olmalısınız. Tanrı sonsuz yaşamı bu çağrıyı duyup yürekten karşılık verenlere verir. Bu kimseler özgür isteklerini kullanarak Rab İsa Mesih'e gelen, onu kurtarıcıları olarak kabul eden kimselerdir. Seni tanısınlar. Bu noktada önemli olan şey kafanızdaki İsa Mesih ile ilgili bilginin çokluğu değil ama onu tanıyıp tanımadığınızdır. Önemli olan gerçek tanıdığınız kişinin kim olduğudur. İsa Mesih'i mi tanıyorsunuz? Onu tanıdığında kurtuluyorsun. Yine önemli olan şey yüreğimizde ne kadar iman olduğu değil ama neye ve kime iman ettiğimizdir. Sadece iman et diye bir ilahimiz var. Peki kime iman edeceğiz? Sadece Rab İsa Mesih'e iman etmeliyiz. Bakın, ünlü İncil vaizi Spurgeon bu noktada şöyle dedi. Seni kurtaran Mesih'teki sevincin değildir. Seni kurtaran Mesih'tir. Her ne kadar iman bir araç olsa da seni kurtaran Mesih'e olan imanın değildir. Seni kurtaran Mesih'in kanı ve lütfudur. Evet, kurtaran Mesih'tir. Bir kimse yanlış bir şeye inanabilir. Önemli olan nokta neye ve kime iman edildiğidir. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır diyor. İman duymakla, duymak da Tanrı sözünü duyurmakla olur. Peki Tanrı sözü ne söyler? İncil'in diğer bir deyişle iyi haberin özü şudur. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, gömüldü ve ölümden dirildi. Bunlar Mesih inancının değişmez gerçekleridir. Bu gerçekleri bilmeniz ve bu bilgiye verdiğimiz karşılık imanımızdır. İman, Rab İsa Mesih'e kurtarıcı olarak güvenmek demektir. Sonsuz yaşam, Tanrı'yı ve İsa Mesih'i tanımaktır. İsa, onun kurtarıcı anlamına gelen adıdır. Mesih ise İsrail'in kralı anlamına gelen ona verilmiş bir ünvandır. Onu tanımak demek, Mesih bilgisinde ve onun lütfunda büyümek demektir. Rab İsa Mesih bilgisinde ilerledikçe güvenceye de sahip oluyoruz. Kurtuluş güvencesine sahip olmayan herhangi bir kimse ya henüz kurtulmamış bir kimsedir ya Mesih'e iman ettiği halde henüz Rab'de bebek olan inanlı bir kimsedir. Bu her ikisinin de kurtulduklarını bilecekleri aşamaya gelmeleri gerekmektedir. Çünkü sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı'yı ve onun gönderdiği kurtarıcı Rab İsa Mesih'i tanımaktır. İşte Tanrı sözünü okuyup çalışmak bu nedenle çok önemlidir. İsmen Hristiyanlar başta olmak üzere birçok insan köşede bir yerde durmakta ve yaşamlarını kurtuluş güvencesine sahip olmadan yaşamaktadır. Yuhanna 17. bölüm 4. ayette seni yeryüzünde yücelttim, yapmam için bana verdiğin işi sonuçlandırdım diyor İsa Mesih. İsa burada babaya son raporunu sunmaktaydı. İsa henüz çarmıhta ölmemişti ama konuya tanrısal açıdan bakıldığında gelecekteki şeyleri olmuş olan şeyler olarak görebiliyordu. Rab İsa Mesih çarmıh üzerinde ölmeye ve sonra ölümden dirilmeye gidiyordu. Çarmıha gerildiği zaman anımsayacaksınız, tamam oldu diyecekti. Nerede? Yuhanna 19. bölüm 30. ayetti. Tamamlandı demek bizim kurtulmamız için gereken her şey yapıldı demektir. İsa Mesih bizim kurtulmamız için her ne gerekiyorsa hepsini birer birer yerine getirmiştir. Buraya kesin bir nokta koyabiliriz. Onun tamamlamış olduğu bu işe hiçbir şey ekleyemezsiniz. Bu nedenle kurtuluş Tanrı'nın sizden başarmanızı, gerçekleştirmenizi istediği bir şey değildir. Tam tersine kurtuluş, Tanrı'nın sizin için çoktan hazırladığı ve sizden sadece kabul etmenizi istediği bir armağandır. İşte sizi kurtaran şey, size uzatılan bu kurtuluş armağanını kabul etmenizdir. Yuhanna 17. bölüm 5. ayette, "Şimdi ey baba, dünya olmadan önce yanında taşıdığım yücelikle katında beni yücelt," diye dua ediyor İsa Mesih. Paulus'un Filipelilere yazdığı mektubun 2. bölümünde İsa Mesih'in kendini boşalttığından söz edilir. Bazıları İsa Mesih'in orada tanrılığını da terk ettiğini öğretiyorlar. Yuhanna açık bir şekilde tanrısal sözün insan bedenine büründüğünü öğretmektedir. Meryem'in kucağındaki o küçük bebek beden almış olan Tanrı'ydı. O tüm evrene kendisini hiç göstermeden de açıklayabilirdi ama o beden alıp aramızda yaşadı. Aramızda yaşarken %99 bir Tanrı değil ama %100 bir Tanrı'ydı ve Tanrı'dır. Peki İsa neyi terk etmişti? O kendinden tanrılığa özgü temel nitelikleri bırakmıştı yeryüzündeyken. Bir anlamda Tanrı yeryüzüne gelmekte yüceliğinden soyunmuş, görkemini bir tarafa bırakmıştı. Noel bayramı kutlamalarında kiliselerde doğumunda İsa'yı görmeye gelen çobanlardan, meleklerden ve yıldız bilimcilerden söz edilir. Aslında bu böyle olmamalıdır. O yücelik tanrısıdır. Bence o yeryüzüne geldiğinde yeryüzünün tüm halkları da orada bulunmalıydı. Nasıl ki bugün büyük bir politikacı öldüğünde dünyanın bütün uluslarından temsilciler cenaze törenine geliyorlarsa, yücelik Rabbi olan İsa Mesih de yeryüzüne geldiği zaman bütün uluslardan temsilciler orada bulunmalıydılar. Tanrı böyle bir karşılama töreni isteyebilirdi. Ama o kendi yüceliğini bir tarafa bıraktı ve şimdi cennete geldiği yüceliklere geri dönmeye hazırlanıyordu. Yakında oraya geri dönecekti. Yuhanna 17. bölüm 6. ayette, "Dünyadan bana vermiş olduğun insanlara adını açıkladım. Senindiler, onları bana verdin ve sözünü tuttular," diyor İsa. Buradaki "bana verdiğin insanlar" terimine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bana verdiğin insanlar, onları sen bana verdin. 6. ayette ise "onları sen bana verdin" diyor. "Bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum" diyor 9. ayette. "Onları bana verdiğin" sözü ise 11. ayette karşımıza çıkmakta. "Bana verdiğin kimseleri" yani onları 12. ayette görüyoruz. Evet, o büyük seçilmişlik doktrinine yeniden dönmüş bulunuyoruz. İsa Mesih babayla bu konu hakkında konuştu. Bu özel bir konuşmaydı ama İsa öğrencilerinin de bu konuşmayı duymalarını ve bu konu hakkında bir şeyler bilmelerini istedi. Ezelden seçilme konusunda bilmem gereken şeyleri belki de yeterince bilmiyorum. Bu konu üzerinde ünlü ilahiyatçılardan olan Calvin, Hodge, Tonville, Sheet ve Strong'un yazılarını okudumsa da onların da bu konuda çok şeyler bildiklerini söyleyemeyiz. Ezelden seçilmişlik konusunda bu kadar az şey bilmemizin nedeni bu konunun Tanrı'ya ait bir konu olmasıdır. Çünkü Tanrı'nın bilip de bizim bilmediğimiz pek çok şey vardır. Bu duayı dinleyip İsa Mesih'in babanın sağında olduğunu ve babaya bizimle ilgili şeyler anlattığını bilmek ne kadar güzel. Eğer siz de ona ait olanlardan biriyseniz İsa Mesih Baba Tanrı'ya bu sabah sizin hakkınızda da bir şeyler söylemiş, sizin için aracılık etmiş, sizin için şefaat etmiştir. Rab İsa Mesih ile ona ait olanlar arasında gizemli bir ilişki vardır. Bu kişiler babaya aitler ve İsa Mesih'e verilmişlerdir. Bunun ne anlama geldiğini size açıklayamıyorum ama bunun muazzam bir ilişki olduğunu biliyorum. Yuhanna 17. bölüm 7 ve 8. ayetlerde, "Şimdi biliyorlar ki bana verdiklerinin tümü sendedir. Bana verdiğin sözleri onlara verdim. Onlar da kabul ettiler. Gerçekten senden geldiğimi anladılar ve beni senin gönderdiğine iman ettiler," diyor. Rab İsa Mesih onlara babanın sözlerini vermişti. Önemli olan şey buydu. İsa Mesih onlara mal, mülk, para ya da araba vermemiş ama babanın sözlerini vermişti. İsa Mesih burada öğrencilerinin kendisinin babadan geldiğine inandıklarına tanıklık ediyordu. Öğrenciler İsa Mesih'in kim olduğunu biliyorlardı. Onun amacını ve de özellikle ölümüyle ölümden dirilişini anlamamışlar ama İsa ile birlikte oldukları 3 yıl içerisinde inanılmaz derecede ilerlemeler kaydetmişlerdi. İsa Mesih'in Tanrı'dan çıkıp geldiğini biliyorlardı ve onun Baba Tanrı tarafından gönderildiğine inanıyorlardı. Yuhanna 17. bölüm 9. ayette onlar için dilekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiklerin için dilekte bulunuyorum çünkü onlar senindir diyor İsa Mesih. Burada yine çarpıcı bir açıklamada bulunmak istiyorum. Aslında İsa Mesih'in söylemiş olduğu çarpıcı bir sözü sadece tekrarlamak istiyorum. Nedir bu çarpıcı söz? Şudur. İsa Mesih artık bugün dünya için dua etmiyor. Onun dua hizmeti sadece ve sadece dünyada yaşayan ve kendisine inanan kimselerle sınırlıdır. O dünya için dua etmiyor. O dünya için canını verdi. Dünya için bundan daha fazla ne yapabilirdi ki? O dünyayı günah, doğruluk ve gelecek olan yargı konularında yargılasın diye kutsal ruhu görevlendirmiştir. İsa Mesih sadece kendisine ait olanlar için dua etmektedir. Yuhanna 17. bölüm 10. ayette ise benimkilerin tümü senindir, seninkiler de benim ve ben onlarda yüceldim diye yazıyor. Bizim kurtulmamızın bütün amacı İsa Mesih'e yücelik kazandırmaktır. 17. bölümdeki 11. ayet ise artık dünyada değilim ama onlar dünyadadır. Sana geliyorum ey kutsal baba, bana vermiş olduğun adınla onları koru ki bizim gibi bir olsunlar diye yazıyor. İsa Mesih iki şey için dua eder. İlk olarak bizim korunmamız için dua eder. Korunacağız çünkü kutsal ruh tarafından mühürlendik ve yine kurtarıcımız bizim için dua etmektedir. İsa Mesih'in ikinci duası bizim bir olmamıza yöneliktir. İsa Mesih öğrencilerinin birliği için dua etmektedir. O tüm dinlerin kardeşliğini savunan ve herkesi bir mezhepte toplayan ekümenik bir akım için dua etmedi. Bu konuda çok yanlış öğretişler bulunmaktadır. Her şeyden önce İsa Mesih babaya kendininkiler gibi olsunlar diye dua etti. Dikkat ederseniz İsa Mesih burada bize ya da herhangi bir kilise heyetine dua etmedi. Baba Tanrı'ya dua etti. Babaya dua ederek ben ve sen nasıl birisek onlar da öyle olsunlar dedi. Baba oğlun dualarını her zaman yanıtlar. Kuşkusuz onun bu duasına da yanıt vermiştir. Tanrı'nın oluşturduğu organik bir birlik vardır. Kutsal ruh bütün gerçek inanları alır ve onları Mesih'in bedenine vaftiz eder. Onları İsa Mesih'in bedenine yerleştirir. Ancak bu göksel gerçeğin yeryüzündeki inanlar arasındaki görünümüne ne yazıktır ki bölünmeler ve ayrılıklar nedeniyle bugün gölge düşmüştür. Ama sadece bir tek gerçek kilise vardır ve İsa Mesih'e iman eden her insan bu kilisenin bir üyesidir. İncil bu kiliseyi Mesih'in bedeni olarak adlandırır. Yuhanna 17. bölüm 12. ayette ise onlarla birlikte olduğum sürece bana vermiş olduğun adının gücüyle onları korudum. Onları sakladım, mahvolan oğuldan başka onlardan hiçbiri yitirilmedi. Öyle ki kutsal yazı yerine gelsin. Bana verdiğin adınla onları esirgeyip korudum diyor. Burada yine ezelden seçim konusuyla bağlantılı bir ifade bulunmaktadır. Tanrı'nın Mesih'e verdiği kimseler. Tanrı kurtulanları daha dünyaları yaratmazdan önce Mesih'te seçmiştir. Bunda bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Ezelden seçiliş olayında Tanrı kimlerin kurtulup kimlerin kurtulmayacağını ta başlangıçtan belirlemiş mi oluyor? Öyle diyebiliriz ama insan kendi serbest iradesiyle kurtuluş müjdesini kabul etmedikçe bu seçilmişliğini gerçekleştiremez. Tanrı bütün insanları kurtarmak ister. İsa Mesih çarmıhta tüm insanlık için öldü. Buna göre eğer bütün insanlar İsa'ya iman ederlerse hepsi kurtulabilirler. Ama iman etmeyen kimse seçilmemiş olduğunu imansızlığıyla kanıtlamış olur. Bu çok tartışılan bir konudur. Kutsal kitabı incelerken bu konuyla daha ileride yine sık sık karşılaşacağız. Ama ne kadar incelesek ve okusak da bu konuyla ilgili sırları tam olarak hiçbir zaman anlayamayacağız. Bu ayette sözü edilen mahva giden adam Yahuda İskariyot'tan başkası değildir. Yahuda kendisiyle ilgili söylenmiş olduğu bütün ön bildirileri imansızlığı ve ihanetiyle açıkça gerçekleştirmiştir. Yuhanna 17. bölüm 13. ayette ama şimdi sana geliyorum ve sevincim onlarda doğruğa ersin diye bu sözleri dünyadayken söylüyorum diyor İsa Mesih. Sevgili dostum, Tanrı bizlerin asık suratlı ciddi imanlar olmamızı istemiyor. O yaşamlarımız sevinçle, onun sevinciyle dolsun diye gelmiştir.